7. ayrım. Azra Erhat, Anadolu'nun mavi gelini. Anadolu bir kır bahçesiydi, o bir yabani menekşeydi. Anadolu bir şenlikse, bu şenliğin geliniydi. Yüreği ve aklı Anadolu tutkusuyla, Anadolu kültürüyle yanıp tutuşan Azra Erhat arkadaşımdı. Yaşam boyunca Anadolu tutkusunu yaymaya çalıştı. Bu topraklardaki kültür mirasına sahip çıktı, onu hepimizin kıldı. O Anadolu'nun mavi geliniydi. Sorumluluğunun bilincinde bir aydındı. Karınca çalışkanlığındaydı. Kuyumcu titizliğiyle çalışırdı. Bütün bu çalışmalarında ve yaşamda Azra Erhat, insanı insan yapan değerleri bulup ortaya çıkardı. Bu değerleri yüceltti, çevresine ve okurlarına bu değerleri yaydı. Onu önce kitaplarından tanımıştım. Mavi Anadolu ve Mavi Yolculuk. Hele hele mitoloji sözlüğü. İlk karşılaşmamız bir resim galerisindeydi. Tanıştırdıklarında şöyle bir tarttı beni. Öyle kimselere hemen güvenmezdi. Henüz arkadaş olacağımızı bilmiyorduk. Ben onun kültür birikimine hayrandım. O benim kadın sorunlarına verdiğim önemle ilgileniyordu. Ortak dostumuz, can dostumuz, Cem Yayınları'nın sahibi, yöneticisi Oğuz Akkan'dı. Onun yayın evinde buluşur, birlikte dolaşır, bitmeyen ve tadına doyulmayan sohbetlere girişildik. Yöneticisi olduğum dergiye yazı isteklerimi asla geri çevirmez, okur tepkilerini merak eder dururdu. Sonra bir gün hastalandı. Ona geçmiş olsun demeye hastaneye gittim. Başucuna bodrum gelip yerleşmişti kocaman bir kartpostalda. Biraz ötesinde renkler, maviler, denizler, güneşler, yelkenler, merhabalar duruyordu. Hepsi kocaman dev bir uçurtmaya binmişti. Bir yanında Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir, öteki yanında Sabahattin Eyüboğlu, ona bakıyorlardı fotoğraflarda. Dostların resimleri, dostların mektupları, telgrafları, dostların çizdikleri tüm duvarlara yayılmıştı. Ne tuhaf, ne güzel. İnsan ölmeden önce her şeyi görüyor, pırıl pırıl aydınlık. Unuttuklarını bile görüyor. Unuttum sandıklarını bile görüyor. Her şeyi anlıyor, apaçık. Ne çok şey anımsıyorum, ta eskilerden, çocukluktan, bütün ayrıntılarıyla. Hepsi canlı kafamda. Öyle şeyler var ki konuşmak, anlatmak, söylemek istediğim. Bir kadının ancak bir kadına güvenebileceği, bir kadına anlatabileceği şeyler. İşte onun için istedim ki... Tamam Azra, anladım, anladım. Anlatmak istiyordu, bilmemi istiyordu, herkes bilsin istiyordu. Ama bugün değil, bugün yorgunuz, önümüzdeki günlerde. Şöyle bir baktı, demek daha vaktim var. Peki, önümüzdeki günlerde dedi. Kucağında bir çocuk şarkıları kitabı vardı. Oturduk, karşılıklı çocuk şarkıları söyledik. Ne eğlendik, ne güldük anlatamam. Sonra, birkaç gün sonra yaptık o konuşmayı kadın kadına. Gözyaşlarını tutamayarak yazdım o konuşmayı. Yayınlanır yayınlanmaz koşup onu hastaneye götürdüm. Baş başa kaldığımızda, okuyanlar ne diyor yazıya, ne tepki geldi derken yüzü al alı oldu. Sonra utangaç bir kız çocuğu gibi sıkıla sıkıla, sorsam mı sormasam mı diye tedirginlik içinde şöyle dedi. Peki sen ne diyorsun? Sence çok aşk maşk olmadı mı? Hani bu yaşta ayıp kaçmasın. Onu rahatlatmaya çalıştım. Ancak o zaten yazıdan yana öyle mutlu, içi öylesine rahattı ki beni dinlemiyordu bile. Olsa olsa birinin bu duygularını onaylamasını, bu mutluluğunu paylaşmasını istiyordu, hepsi bu. Nitekim ben daha sözümü bitirmeden, aman kim ne düşünürse düşünsün, benim kimseden gizlim saklım yok diye atıldı. Birkaç gün sonra onu yitirdiğimiz haberi geldi. 1982'nin 6 Eylül'üydü. Azra Erhat geride, içimde bıraktığı boşluk büyürken, o sırada çalıştığım gazetedeki odamıza, Haldun Taner elinde bir kırmızı gülle çıka geldi. Azra Erhat'ın ölümü üzerine yazdığım yazıyı yüksek sesle okudu, gülü masama bıraktı, elimi öptü ve şöyle dedi. Türkiye'de yaşayan her insanın bu yazıyı okumasını isterdim. Sevgili Haldun Taner'in anısına sığınarak hem Azra Erhat için yazdığım yazıyı hem de onunla yaptığımız son konuşmayı sizlerle paylaşıyorum. Teşekkür ederiz Azra Hanım. Size teşekkür etmek istiyorum Azra Hanım. Sadece Azra Erhat isimli kitaplarınız, Mavi Anadolu, Mavi Yolculuk, İşte İnsan, Eko Homo, Sevgi Yöntemi, Troya Masalları adlı kitaplar için değil, Türkçedeki tek özgün mitoloji sözlüğü için değil, çalışma arkadaşlarınızla birlikte Türk okurlarına kazandırdığınız İlyada Odisiye için değil, yaşamınızın son yıllarında gecenizi gündüzünüze katıp Sabahattin Eyüboğlu ve Halikarnas Balıkçısı'nın tüm yazdıklarını tek tek toparlayıp yayına hazırladığınız için de değil. Size teşekkür etmek istiyorum Azra Hanım. Yaptığınız, gerçekleştirdiğiniz her işte insanı insan yapan değerleri bulup çıkardığınız, bu değerleri yücelttiğiniz için ve bütün bunlardan sonra büyük bir alçak gönüllülükle ben bir şey yapmadım ki olsa olsa insan değeri öğelerini ortaya koymaya çabaladım. Ancak bu kadarını dediğiniz için. Size teşekkür etmek istiyorum Azra Hanım. Birlikte çalışmanın, birlikte üretmenin, imecenin en güzel, en sağlıklı örneğini gözlerimizin önüne serdiğiniz için. Ve sonra da ben bir şey yapmadım ki onlar bana yol gösterdiler, ben de o yolu izledim diyebildiğiniz için. Size teşekkür etmek istiyorum Azra Hanım. İşinize, çevrenize ve dünyaya sevgiyle, aşkla baktığınız için. Aşkla baktıklarınızı yine aşkla, saygıyla, sevgiyle ve sevinçle sarılabildiğiniz için. Ve bütün bunları hiç mi hiç gizlemek, saklamak gereğini duymadığınız için. Size teşekkür etmek istiyorum Azra Hanım. Hani sonuna dek ölüme göğüs gerdi derler ya, siz ölümü yaşadınız ve nasıl yaşanabileceğini bize gösterdiniz. Doğumun ve ölümün tek oluşu ne güzel. Doğumumu yaşayamadım, şimdi ölümümü yaşıyorum. Bir yandan da çalışıyorum. Benim için iyi anı, kötü anı yok. Yaşanan her şey çok güzel dediniz ya. Biz Azra Hanım, biz sizi klasik filoloji doçentliği yaptığınız fakülteden kovduk. Gavurla evlendin, daha ne suç işleyeceksin diyerek 1946'daydı. Hiç unutmadınız, ayın 25'inde kovmuşlardı ve o ayın maaşını geri almışlardı. Biz Azra Hanım sizi hapishanelere soktuk, çok tehlikeliydiniz. Sizi demir parmaklıklar ardında hücrelerde tuttuk, 1971'deydi. Biz Azra Hanım hapisten çıktıktan sonra sizi işinizden, Milletler Arası Çalışma Bürosu'ndaki işinizden kovduk. Zanlıydınız, içeri girip çıkmıştınız, neme lazım. Artık sizi hiçbir yerden kovamayız ya da hiçbir yere kapatamayız Azra Hanım. Artık mavi yolculuklardaki kuşlar gibi, uçurtmalar gibi, rengarenk rüzgar gülleri gibi özgürsünüz. Özür dilemek için geç kaldık. Teşekkür ediyoruz Azra Hanım. Bir başka yolculuk. O gün gelip çattığında hastane odasına benzemeyen hastane odasındayım. Konuşuyoruz kadın kadına, insan insana. Biraz yorgunsak, zaman zaman dalıp gidiyorsak, konudan konuya, olaydan olaya sıçrıyorsak, tarihleri, yerleri, isimleri olur, karıştırıyorsak hiç mi hiç önemli değil. Çünkü röportaj filan yapmıyoruz. Olsa olsa mavi bir yolculuğa çıkıyoruz. Denizlerde, sularda değilse de bellekte ve yüreklerde. Şimdi karşımda yatağın içinde büzülmüş küçük bir kız çocuğu var, minicik. 3,5 yaşında ya var ya yok. Egonu bekliyor. Egon gelip onu öpmezse uyumayacak. 3,5 yaşındayken aşıkmışım anlattılar. Ben en çok adını anımsıyorum Egon. Bir de çok uzun boylu olduğunu. Ben yatağıma yatınca yanıma gelip eğilip beni öpmezse uyumazdım. Viyana'daydı. Belki de Brüksel'deydi. Çocukluğunu geçirdiği Brüksel'de. Viyana'da kalbimde bir şeyler vardı. Bir pırpır, bir fırıldak. 11 yaşındayken Viyana'da ne büyük bir aşktı. Yolculuklarda, hele mavilerinde, insan dümeni ve rotayı hep denetim altında tutmalı. Bırakalım tekne istediği kıyıya yanaşsın. Ölümümden sonra yayınlanacak 2 eserim var. Biri 1971'de tutuklandığımda, 4 ay tutuklu kaldım, cezaevinden yazdıklarım. Yeğenim Gül Leyla'ya mektuplar. Öteki kocaman bir imece kitabı. Osmanlı münevverinden Türk aydınına. Aydınımızın tarihçesi. Benden sonra bir komisyon tamamlasın çalışmayı. Atatürk bizden ne istedi, ne kadarını yapabildik. Çocukluğumdan en ufak yaştan beri ben kendimi sevgiye adamış olduğumu biliyorum. Ömrümde hiç şiir ezberlemedim. Bir tek şiir bilirim, biliyorum ezbere Yunanca bir şiir. Sapo'nun Tanrıçı Afrodit'e adadığı şiir ve çok sessiz ekliyor. Bir de aşktan öleceğimi biliyorum. Sessizlik. Bir Fransız ozanının şiirini arkadaşlar yolladı. Fransa'dan. Şöyle, o Azra kavminden, bizde ölümler aşktan olur diye çeviriyorum kafamda. Egon beni öpmezse uyuyamazdım, çok şımarıktım, çok çirkindim, çok üzülürdüm çirkinim diye. Ablam güzeldi, avunurdum o güzel, ben zekiyim diye. Zeki olduğumu erken fark ettim ve unuttum. Çok coşkuluyum diye ailem bana aptal kuş derdi. Ama okullarda hep çok başarılıydım. Ve Brüksel'de okulda Latince ve Fransızcadan hep birinci geldiğinde ne sevinirdi ne kıvanç duyardı Türk'üm diye. Yatağın içinde minicik kız büyümeye başladı. Genç kızlık aşklarını çabuk geçti, tıpkı yaşadığı gibi. Zaten genç kızlık aşklarını erken yaşamış ve erken bırakmıştı da. 18'inde İstanbul'a döndüğünde nefret etti İstanbul'dan önce, kozmopolitliğinden. 1934'te yaşı 19'ken Ankara'ya geldiğinde ise soluk almaya başladım. Yepyeni bir dünya açıldı önümde. Ah müthişti mor akşamları. Arkadaşlar ha ha hay, koskoca yepyeni bir dünya. Yaşayın Azra Hanım. İşte size böyle gülmek yakışıyor. Yatakta kahkahalar, odada bir keyif bir keyif. Herkes gülüyor. Duvardakiler, resimdekiler, uçurtmanın üzerindekiler. Sabahattin. Nasıl bir yolculuktayız? Ansızın koskoca bir dünya açıldı önümüzde. Sabahattin'de her şeyi bulurdum. Ailemde bulamadığım her şeyi. Dosttu, babaydı, ağabeydi, kardeşti. Ölçüyü, ahlakı, güzelliği, doğruluğu buldum. Coşkularımdan, aşklarımdan Sabahattin'e karşı utanırdım. Hata yaptım mı affetmezdi. Bana hiç yüz vermezdi. Bir keresinde her kadın sevilir ama sana olan saygım çok büyük demişti ve bu benim için müthiş bir olay olmuştu. Olayın müthişliğini şu anda bile gözlerimle görebiliyorum. Karşımda söylenen sözün etkisiyle baş başa bırakıyorum Azra Hanım'ı bir süre ve kafamdakileri toparlamaya çalışıyorum. 1934'te Edebiyat Fakültesi Fransız Filolojisi'nde öğrenciyken Azra Erhat, o sırada asistanı olan Sabahattin Eyüboğlu'nu tanıdı. Uzun sürecek yoğun bir dostluğun başlangıcı. Ne müthiş ders verirdi. Hepimiz, bütün sınıf ona hayrandık. Mahcup, güzel, temiz bir insandı. Askere gittiğinde hepimiz derste ağlamaklı olduk. Kendimi ona beğendirmek için çalışır dururdum. Sonraki yıllarda da. Yo, öyle süslenmek falan değil. Birlikte çalışmalarımızda kendimi ona beğendirmeye çalışırdım. Ona yemekler pişirirdim. Hepimiz ona aşıktık. Gökyüzü mü bulutlandı, dalgalar mı çoğaldı bilmiyorum. Ama sesler kah duyulur, oldu kah duyulmaz. Yo, Sabahattin hiçbir kadına, kıza. İşte bir kez Magdi'ye aşık olmuş, o kadar. Bize olmadı. Magdi, Sabahattin Eyüboğlu'nun eşi. Onun idealinde dostluk vardı. Benim için de ustam oldu, hocam oldu, o kadar. Aşk, dostluk. Aşk, dostluk, ustam, hocam, kıldan ince, kılıçtan keskin. Nerede başlar biri, nerede biter öteki, o demedi, ben dedim bunları yüksek sesle. Yok yok, Sabo ile evlendim ya, Sabahattin'e aşık olsam Sabo ile evlenir miydim hiç? Sabo o kim? Sabo güzel insandı. Önceleri çok sevdim, Bella Sabo. Evlendik, Macardı. Ataç hayrandı ona. Türkçesine hayrandı. Sanatçı değildi ama sanatın her dalında kendini yetiştirmişti. Ben onunla evlenerek Türkiye'ye katkıda bulunduğuma, ülkeme bir şeyler kazandırdığıma inanıyordum. 1945'te evlendik. Önceleri gizledik. Çünkü Türk uyruklu olmayan biriyle evlenmek devlet memurlarına yasaktı. Fakültede öğretim görevlisiydim ya. 1936'da öğrenci olarak girdiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde klasik filoloji asistanlığı ve doçentliği yapıyordu. Fakülteden kovuldum. Rektöre ne suç işledim diye sordum. Gavurla evlendin ya, daha ne suç işleyeceksin dedi. Hiç unutmam. Bir ayın 25'inde kovuldum. Ay başında verdikleri maaşı bile geri aldılar kovunca. 1946'daydı, 47'de boşandık. Macaristan'a dönmek istedi, beni de götürmek istedi. Dinini bilmediğim bir yere gitmek istemedim. Boşanalım, belki fakülteye yeniden girerim, belki sonra tekrar buluşuruz dedim. Belki dedim, sonra hiç buluşmadık. Hiç başkasına aşık olsam Sabo ile evlenir miydim? Sabo'ya aşıktım elbette. Rüzgar mı durdu ne? Teknemiz öyle olduğu yerde duruyor. Özellikle yolculuklarda insanın kendini kandırması öyle güç ki. Sabahattin Sabo'yu hiç unutmadı. Ama Sabahattin asıl kıyameti Halikarnas balıkçısında kopardı. Aman aman ne kızdı beni ne payladı. Heyt işte rüzgar, işte köpüklü köpüklü dalgalar, işte fırtına. Vız geliyor hepsi teknemize. Pupa yelken ilerliyoruz, uçuyoruz. Dalgaların üzerinden, bulutların üzerinden, dağ taş demeden. Ben yaklaşan o müthiş coşkuyu düşünürken yolculuk arkadaşım öyle mi dedi. Rüzgardan pek iyi duyamadım. Payladı ama bak, balıkçı beni yazar yaptı. Sabahattin yapamadı, doğrusu bu. Ve geldik işte yolculuğun en heyecanlı yoluna. Sabahattin'le Halikarnas balıkçısı çok iyi arkadaştı. Bana o tanıttı. Bir gün Maya Galerisi'nde bir sergiden sonra Sabahattin, Füreya, Fikret Adil, balıkçı ve ben bir meyhaneye gittik. Bütün akşam balıkçı konuştu durdu. Bir ara Sabahattin zar zor lafa girip, Azra da İlyada'yı Türkçe'ye çeviriyor diyecek oldu. Balıkçı hangi İlyada'yı dedi. Bana ilk kez dönüp, bildiğimiz Homeros'un İlyada'sı dedim. O İlyada'nın günümüze dek ne çok değiştiğini, değiştirildiğini de biliyor musunuz peki dedi. Ben klasikçiyim, karşı çıktım. Bir tartışmaya giriştik ikimiz. Saatler sürdü. Masada herkes sıkıldı. Ben aman ne çok konuşuyor bu adam dedim, başka bir şey demedim. O çok konuşan adam masa dağıldığında, gece dağıldığında daha söyleyeceklerini bitirmemişti. İzmir'e dönecekti. Adresinizi verin, devamını yazarım dedi. Bir hafta sonra Azra Erhat'ın kapısına özel ulak kocaman bir zarf, içinden tam 80 sayfa çıktı. El yazısıyla balıkçı koca bir yürek, belki bulutların üstünden, belki suların dibinden ama mutlak yürekten yazmıştı yazdıklarını. Kağıtla, kalemle, yazıyla nasıl yanıtlanır böyle bir mektup? Azra Hanım da yapılacak tek şeyi yaptı, yanıtı yazılı vermedi, kalktı İzmir'e gitti. O da beni Pamukkale'ye götürdü, Efes'e götürdü, dünyanın öbür ucuna götürdü demedi ama ben duydum. Önümde yepyeni kocaman bir dünya açıldı. Bu yolculukta bu sözü daha önce de duymadım mı? Başka bir dünya, bir coşku dünyası, o beni uçurdu. Bu coşku, bu beraberlik ölümüne dek sürdü. Aramızda her zaman bir çatışma vardı. Ben klasiktim, ölçülüydüm. Sabahattin beni hep ölçüye iterdi, itti. Balıkçı nefret ederdi ölçüden. Her şeyi daha coşkun isterdi. Kendi üslubunda hep uçayım isterdi. Nerede ben hep öyle uçayım? Zaman zaman uçtum da. Sözle anlatılmaz ki, ancak yaşanabilir. Ne çok sevdim, ne çok sevdik. Söze gerek yok, görüyorum. Karşımdaki yatakta çiçekler açtı, kelebekler uçuyor. Bir kadının ancak severken, sevişirken olabileceği denli bir güzellik yayıldı ortalığa. Aşk bence insandaki canlılık hücrelerinin maksimuma kadar canlanmasıdır. Aşk bir canlılıktır. Fıkır fıkır kafa, fıkır fıkır vücut. Her şey oynamaya, uçmaya başlar. Hep aşık olduğumda yemek falan yiyemezdim. Zaten beslendiğim için yemezdim. Fizik aşka da, manevi aşka da verdiğim kadar, belki de daha çok, evet, daha çok önem verdim. Fizik aşkta insan doğayla bütünleşir, doğaya kavuşur, onda doğa konuşmaya başlar. Umarım her kadın bu mutluluğu, bu doyumu tadabilsin. Bir mırıltı, tabulara hep boş verdim. Sabahattin'le Halikarnas balıkçısı çok yakın arkadaştılar. İşte Sabahattin balıkçı için beni birazcık bir kez payladı, o kadar. Balıkçı her şeyi çok daha coşkun isterdi, ben ölçülü. Ona her zaman ayak uyduramazdım. Benden her istediğini yapamazdım. Yolculuk çok yordu bizi. Biraz dinlensek mi Azra Hanım? 4 saattir konuşuyorsunuz. Bir başka gün yine gelirim. Hayır, hayır. Sonra rahat edemem.